Ayrım 27.
Üniversitedeyken karizmatik bir solcu profesörün varoluşçuluk, üçüncü dünya kültürleri ve her şeyin düşünce sistemleri içine oturtulması üzerine anlattıklarına hayran kalınca İngilizce bölümünü bırakıp Fransızca bölümüne geçmiş. Okulda adını muhalife çıkarmış. Buna karşılık 1967-1968 döneminde Paris'te geçirilen bir sene Frankofiller Cemiyeti'ne kabul edilmenin hiç de göründüğü kadar kolay olmadığını göstermiş. Neyse ki Su Fransızcayı çok iyi konuşuyormuş da kimse Fransız olmadığını anlayamıyormuş. Su'yu barikatlarda istememişler. Daha doğrusu nereli olduğunu öğrenince onu yabancılar komitesine göndermişler. Ona tepeden bakmış olan otorite temsilcilerine fırlatmak istediği taşlar hiçbir zaman fırlatılmamış. John Bennett'in retoriği onu etkilememiş. Kalabalıkların galeyana kapılmasına, tapınmayla kuşkuculuk arasına gidip gelmesine akıl erdirememiş ve oraya ait olmadığını hissetmiş Su. Fransa aşkına karşılık vermemiş. Bundan çıkardığı ders, solun daha sinik, daha kurnaz olması gerektiği, idealistlikle bir yere varılamayacağı olmuş. Ayrıca devrimciliğin ona göre olmadığını anlamış, o taş atmayı beceremiyormuş. Devrimci olmak için dogmatizm gerekiyormuş, onda ise bu yokmuş. Bu problem o gün bugündür yakasını bırakmamış. Yıllar geçtikçe görüşlerini paylaşmadığı insanlara hayranlık besleme eğilimini giderek şiddetlenmiş. Tek bir İtalyan tanımadan gittiği İtalya'yı tam gönlüne göre bulmuş. Aşık olmaya benzetilebilir mi bu? İtalyanları bütün dünyada hayranlık uyandıran özelliklerinden ötürü sevdiğini, şen şakrak havalarından, güçlü aile bağlarından etkilendiğini mi düşünmek gerek? İtalyanlar onu burnu büyük bulduğu Fransızlardan daha mı sıcak bir şekilde aralarına almışlar? Kuzeyin taşrasından gelme biri olarak nasıl Londra'ya Paris'ten daha kolay ayak uyduramıyorsa, İtalya'ya da kendini gerçekten rahat hissettiği yerler iddiasız insanların yanı. Şehirden şehre değişiyor bu. Kocası bile ülkenin daha gergin iklimlerinde kendini neredeyse bir yabancı gibi hissediyor. Arkadaşları İskoçlar ve Güney İtalyalılar. Su, aile hayatının onları bütün dünyadan koparmasını istemiyor. Kocası doğduğu kasabaya dönmenin hayalini kuruyor. O zaman oğlu da kendisi gibi büyüyebilir, özgürce sokaklarda oynayarak. Ama bu bir hayal. Tıpkı asıl özlemi olan alternatif tıp eğitimi alma hayali gibi. Nereye giderseniz gidin, bütün mahsullere elverişli bir toprak bulamıyorsunuz. Eğer hayatınıza anlam katmakta kullanabileceğiniz tek şey aile köklerinizse, kökler ayağınızı sıkan bir çift ayakkabıya dönüşebiliyor. Su şanslı, çünkü kocasının ailesini çok seviyor, onların azmine ve renkli kişiliklerine hayranlık duyuyor. Karşımda üç dili kusursuz konuşan, uluslararası insanlardan hoşlanmadığını söyleyecek kadar Avrupalılıktan uzak biri var. Arkadaşlarının hepsi yabancı. Düğününde 7 milletten davetli varmış. Ama Su, burada bir yabancı olarak bulunduğu fikrinden nefret ediyor. Çocuğunu bir İtalyan olarak yetiştiriyor. İngiliz tarafı daha sonra eklenecek. Şimdi kökleri burada diyor. Kızımın köklere ihtiyacı var. Buna karşılık Akdeniz'in ihtiraslı ikliminin aslında kendisine pek uygun olmadığını da ekliyor. Ülkesinden uzaklaşması tam olarak nasıl olmuş? Su, üniversitede İngiliz çocuklarına Fransızca ve tarih, temel olarak İngiliz tarihi öğretmek üzere öğrenim görüyormuş. Manchester'daki bir ilkokulda staja başladığında aynı bağımsızlık, daha doğrusu rahatsızlık eğilimi hemen ortaya çıkmış. Akranları tarafından dışlanan ya da alaya alınan çocuklarla diğerlerinden daha iyi anlaşıyormuş. Fazla sevilesi insanlardan hoşlanmıyorum. Hepsine birer yetişkin gibi davrandığı büyük sınıf öğrencileri arasında çok sevilmesi müdüre hanımı rahatsız etmiş. İnsanları düşünmeye ve yüreklerini yoklamaya zorladığınızda size derhal tavır alıyorlar. Kendinize benzer insanlar bulursanız başka tabii. Arada bir böyleleri de çıkıyor. Ama sadece arada bir. Müdüre hanımla uyuşmazlıkları kavgayla noktalanmamış. Su onunla dövüşmemeyi seçmiş. Stajı bırakıp Napoli'ye gitmiş. Ne zaman istesem geri dönerim diye düşünmüş. Bunu İtalya'daki sürgün yerinde dönüş fikrini hiçbir zaman kafasından tamamen silmeden İngiltere'deki üniversitesi için inatla bir doktora tezi yazmaya çalıştığı uzun yıllar izlemiş. Sonunda doktorasını vermiş. Onu dönmeye zorlayan nedenlerden biri böylece ortadan kalkmış. Buna karşılık araştırmaya ayırdığı onca zaman yüzünden bir İtalyan anneden beklendiği gibi davranma fırsatı olmamış. Son'un tereddütleri üniversitenin ilk yılında yaptığı bir keşiften kaynaklanıyor. Felsefeciler her konuda fikir ayrılığı içindeler. Kimse kendi görüşünün doğru olduğunu iddia edemiyor. Son'un özgüveni açısından harikulade bir özgürlükmüş bu. Çünkü kendi görüşlerinin de dinlenmeye değer olduğu anlamına geliyormuş. ama bir yandan da rahatsız ediciymiş. Çünkü kafasındaki soruların ardı arkası kesilmiyormuş. Ayrıca Su, eğitimin bazı insanlara bulaştırdığı entelektüel virüse yakalanmışmış. Durmadan okumak, görünürdeki kaosu bir düzen içine yerleştirmeye çalışmak ve olgular arasındaki ilişkiler üzerine boyuna tartışmak merakına. Yine de kendinden emin değil. Genellikle keşifleri onu heyecanlandırsa da bazen pek yetenekli bir düşünür olmadığına karar veriyor. Entelektüel yeteneklerim konusunda başkaları hep benden daha olumlu düşünmüştür. Neşeli tavırlarına, çın çın öten kahkahasına, sıcaklığına, insanlara ilişkin zekice yargılarına ve onları hassas noktalarından yakalamaktaki ustalığına bakılırsa her şeyden önce insan canlısı biri olduğu düşünülebilir. İnsanlar beni olduğumdan daha sıcakkanlı sanıyorlar. Gerçekten yakın olduğum çok az insan var. Canım sıkkınsa veya kaygılıysam suskunlaşırım. İlk karşılaşmalarda son derece taşkın görünüyor ama taşkın insanlardan hoşlanmam diyor. Cazibesinin ardında bağımsızlığına düşkün biri var. Düşünmeyi seven insanlardan hoşlandığını söylüyor. Kendi içlerinde çalışanlardan. Su aslında kendisini tarif ediyor. Onu diğer insanlardan ayıran köprüyü aşmak çocukluğundan beri en büyük saplantısı olmuş. Küçükken sokakta yabancıların peşine takılır, onların yürüyüşlerini taklit eder, başkası olma alıştırmaları yaparmış. Tiyatro onun gizli sığınağı. Yeni yetmelik yıllarından beri oyun yönetiyor. Oyunculuk ona göre başka insanları anlamanın en garantili yolu. Oyunculuk size başka insanların bakış açısını görebilme yeteneğini kazandırıyor. Başka türlü bakma ve hissetme biçimlerini anlamanızı sağlıyor. Oyuncunun ortak bir noktayı bulup çıkarması gerekiyor. İyi bir oyuncu bence esnek olmalı. Kendine ilişkin tek bir tanıma takılıp kalmamalı. İtalya'daki öğrencileri İngilizce oyunlar sahneye koyduklarında onları saklı kalmış yanlarını keşfetmeye zorluyor. İtalya'yı cazip kılan şeylerden biri de günlük hayatta bile herkesin daha şatafatlı jestler kullanmasına izin vermesi. En azından Su derslerinde bunun tadını çıkarıyor. Bütün enerjisini bu işe döküyor. Aldığı muhteşem sonuçlardan mutlu oluyor. Öğrencilerini seviyor. Sonra onları sevmekten vazgeçip kendini araştırmaya verme kararı alıyor ve en sonunda öğretmenliği her şeyden çok sevdiğini bir kez daha keşfediyor. Su'nun temas arayışının arkasında sınırsız ve yıpratıcı bir tutku var. Ne yazık ki kendisinin başkalarına yaptığını yaparak onu da sınırlarını zorlamaya yöneltecek bir yönetmen bulamamış. Su bundan sonra ne yapmak istediğinden emin değil. Gençliğinin ideolojileri pırıltısını kaybetmiş. Kendisini hala bir muhalif olarak görüyor mu? Gerçek anlamıyla bir muhalif olmuş mu hiç? İnsanları sinirlendiriyorum. Hiyerarşi içinde huzursuzluk yaratıyorum ama istemeden. Çocuk büyütmek başkaldırıya ayıracak fazla enerji bırakmıyor. Amaç arayışım sona erdi. Artık sükunet istediğimi biliyorum. Kocası taşranın saadetine çekilme konusunda daha kararlı bir tutum sergileyebilseydi keşke. O zaman bunu ciddi ciddi düşünebilirdi. Ama kocası da bir entelektüel, onun da ne kadar kusurlu olursa olsun şehir hayatının teşvik edici etkisine ihtiyacı var. Su'nun iki kişiliği var. Biri her zaman başkalarının hislerini anlayabilme gayreti içinde, diğeri ise karşı koyuyor. Bazı insanların yanında veya bazı ilişkilerin içinde kendini rahat hissetmiyor. Su, hoşgörünün tahammülsüzlük ilkesiyle birleştiği sınırda yaşıyor. En küçük farklılığın hem ilgi hem tiksinti uyandırdığı yerde. Bu kadar nazik bir insan bile Avrupalı olmakta, hatta tek bir ülkenin ya da tek bir şehrin vatandaşı olmakta böylesine güçlük çekiyorsa, onun için nasıl bir pasaport icat etmeli? Irksal, politik ve dini hoşgörü zaman içinde dünyaya yayıldığında insanlar birbirlerinin damarına basmaktan, birbirlerinden nefret etmekten ve birbirleriyle dövüşmekten vaz mı geçeceklerdir? Buna ancak hafızası zayıf olanlar inanabilir. Hoşgörü her zaman ardından kara kış ve fırtına gelen bir yaz mevsimi gibidir. Hoşgörünün güneşi yüzyıllar boyunca bir görünüp bir kaybolmuştur. Mesela Harun er-Reşid'in saltanatı sırasında hatta Cengiz Han'ın savaş bulutlarının arasında bile hoşgörü yeryüzünü ısıtmış ama sonra sanki hiç ortaya çıkmamış gibi kaybolup gitmiştir. Hoşgörü her şeyin yolunda gider göründüğü, günah keçilerinin gerekmediği mutluluk ve refah dönemlerinde dünyayı ısıtan bir ışıktır. Yahut da sonbahardır. Kanlı ve çekişmeli dönemlerin bitkinliğini izleyen aldatıcı bir sükunet mevsimidir. Hoşgörü, tarihin hiçbir döneminde nefreti ya da aşağılamayı kalıcı olarak ortadan kaldıran bir çözüm olmamıştır. Hakir görülenlere, öfkelilere ve çaresizlere hoşgörü telkin etmek hiçbir zaman işe yaramamıştır. Halbuki hoşgörü ve zulmün oluşturduğu döngüyü kırmak imkansız değildir. İkisinden de daha heyecan verici üçüncü bir yol vardır. Hoşgörü bu yol için sadece bir hazırlık olmuştur. Bugün Fransızların sadece %39'u hoşgörüye önem verdikleri değerler arasında saymaktadır. Sağ kanatta %33, solda %45. Tamı tamına aynı oranda İngiliz, farklı ırklardan insanların bir arada sorunsuz yaşamalarının imkansız olduğunu söylemiştir. Hoşgörü popüler imgeleme nüfuz edememiştir. Çünkü hoşgörü bir tutku değildir. Bir angaryayı gönülsüzce kabul etmenin, kaçamadığınız bir şeye mecburen katlanmanın heyecan verici bir yanı yoktur. 1933 senesinde Avrupa'nın en eğitimli ulusunun birdenbire gelmiş geçmiş en tahammülsüz ulusa dönüşmesinden de anlaşıldığı üzere bu yolda eğitim de fazla işe yaramamaktadır. Eğitimli insanların hoşgörü sicili de eğitimsiz olanlarınki kadar zayıftır. Çünkü hoşgörüsüzlük nezle gibi bulaşıcıdır. Kapılarını yabancılara açık tutmuş bütün ülke ve şehirlerin bunun mükafatını zenginleşerek görmüş olmasına rağmen zengin olmak isteyenler hasete hedef olacakları korkusuyla daima hoşgörüsüzlüğe meyilli olmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların %16'sı ve beyazların %29'u son 20 yıl içinde başka ırktan insanlara karşı daha tahammülsüz hale geldiklerini belirtmektedirler. Hoşgörü bugün kafamıza sokulduğu gibi modern çağda üretilmiş bir çözüm değildir. Bilakis eski folklorik çarelerden biridir ve sadece kısa vadeli yararlar sağlar. Ayrı ırkların barış içinde yan yana yaşaması her ne kadar bazı uygarlıklarda mümkün olmuşsa da yabancılara ve azınlıklara duyulan öfke tekrar tekrar alevlenmiştir. Çoğunlukla da onları gafil ağlayacak kadar aniden ve bunca yüzyıllık tecrübeden sonra bile hoşgörü yanlıları hala şüphe uyandırmakta veya sağlam ahlaki değerlere sahip olmamakla suçlanmaktadırlar. Milattan önce 4. yüzyılda Roma İmparatoru Honorius'un pantolon giymeye cüret eden Cermen düşmanların kıyafetiydi bu. Mezhebi geniş zübbeleri ülkeden kovduğu günlerden bu yana pek az şey değişti. Romalı askerler mini etek giyerdi. Hoşgörünün sınırları buraya kadardı. İnsan hakları bildirgesini yayınlamak Fransa'yı hemen o anda hoşgörülü bir ülke yapmadı. 19. yüzyılda tekstil fabrikalarında iş bulmak için yoğun bir rekabetin yaşandığı günlerde göçmen İngiliz ve Alman işçilerine karşı ayaklanmalar patlak vermişti. Daha sonraları işsizliğin nüfusun yarısını Belçika'dan göç edenlerin oluşturduğu Robaix gibi şehirlere yayılmasının ardından Belçikalı göçmenler hedef tahtası haline geldi. Haussmann'ın şehri yenileme hamlesi sırasında Paris'te sayıları iki katına çıkan yabancılar söz konusu hamle tamamlanır tamamlanmaz düşmanlıkla karşı karşıya kalmalarına şaşırmamış olsa gerekir. Bugün Cezayirlilere yapılan saldırılar 1981'de 10 bin kişilik öfkeli bir kalabalığın Paris sokaklarına dökülerek İtalyanlara saldırdığı ve mallarını yağmalamasıyla sonuçlanan Marcellus Vespers olayından izler taşır. Yine de bütün bunlar insanların fundamentalizm ve dogmatizm karşısında çaresiz olduklarını göstermez. İnsanın hoşgörüye düşkünlüğünün derin tarihi kökleri vardır. Fakat bunları her zaman kendi atalarımızın mirası içinde bulamayabiliriz. Bu kökler dünyanın en uzun ömürlü hoşgörü geleneğini elinde bulunduran eski Hindistan'a kadar uzanır. Hindistan büyük dinlerin ve ayrıca daha pek çok başka inancın bin yılı aşkın bir süre boyunca iyi kötü bir uyum içinde bir arada var olduğu yerdir. Buna rağmen Hindistan'da 1948'de 1 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan korkunç bir fanatik tahammülsüzlük patlamasına yenik düşmüştür. Bu patlama kaçınılmaz değildi. Ama bu noktaya nasıl gelindiğinin hikayesinde Ganj nehrinden ne kadar uzakta yaşarlarsa yaşasınlar ve nehrin sularının insanları günahlarından arındırdığı varsayımı hakkında ne düşünürlerse düşünsünler, herkesin biyografisinden izler vardır. Hinduizm özünde dogma dışıdır. Tek bir tanrıya veya birkaçına birden inanmanız yahut da hiçbir tanrıya inanamamanız iyi bir Hindu olmanızı engellemez. Hinduların kadim ilahı kitabı Rig Veda şüpheye karşı gösterdiği hoşgörüyle dini metinler arasında sivrilir. O ki her şeye şeklini verendir ama bilinmez belki de değil. O ki göğün 7. katından dünyayı seyredendir. O bilir kainatın nasıl halk olunduğunu yahut belki o bile bilmez. Bazı Hindular Vişnu'ya bazıları Şiva'ya ibadet ederler. Her biri kendi tanrısının üstünlüğüne inanır. Ama öbür tarafın tanrısının da iman edilmeye layık olduğunu ve son tahlilde belki iki tarafın da haklı olduğunu kabul eder. Hinduizm, 5000 yıl önce dünyanın göründüğünden daha karmaşık olduğu, akıl yürütmenin hakikati keşfetmeye yetmediği ve hakikate ne kadar yaklaşabileceğinizin sadece bilgi düzeyinize değil, nasıl bir insan olduğunuza, ne gibi ahlaki değerler taşıdığınıza bağlı olduğu düşüncesinden yola çıkarak kurulmuştur. Hinduların yeni doktrinlere yaklaşımını, her birinin mutlaka hakikatin özümsenmeye değer bir parçasını içinde taşıdığı, ancak bunların özümsenme süreci içinde değişime uğrayabileceği düşüncesi yönlendirmiştir. Pişirilip yenme sürecinde yiyecekleri olduğu gibi, başkalarının düşüncelerini kendinizinkilerle birleştirdiğinizde çelişkili sonuçlara varıyorsanız, Hinduların görüşüne göre hayatın çelişkili yanlarını kabullenmeniz gerekir. Böyle yapmanız kafa karıştırıcı sonuçlara yol açsa bile. Önce herkesin birbiriyle anlaşmazlık içinde görünüp, sonra da bir önergeyi oy birliğiyle kabul ettiği politikada olduğu gibi tıpkı. Bu da ölümü yaklaşık M.Ö. 483, Hindistan'ın gelmiş geçmiş en önemli filozofu ne kendisinin bir tanrı olduğunu iddia ediyor, ne bir mezhep kurup başına geçmekle ilgileniyordu. Bu da Kuzey Hindistan'da Vishnu'nun 10 avaturundan 9.'sü olarak görüldüğü için dinsel hayatın içine çekildi ve öğretileri sıradan insanlar tarafından her biri saygıyı aynı ölçüde hak eden ve birbirini dışlamayan pek çok farklı inançtan biri olarak benimsendi. Bu da diğer dinlere saldırmamış, kendisi de baskı görmemişti. Mesajı yaşayan bütün varlıklara iyi niyetle, merhametle ve dostça davranılmasıydı. Nasıl ki bir anne sahip olduğu tek çocuğun üzerine hayatı boyunca titrerse, insan da kardeşlerine aynı sınır tanımaz sevgiyi duymalıdır. Bütün dünyayı hiçbir şeye ve hiçbir canlıya kötü niyet beslemeden hudutsuz ve gemlenmemiş bir sevgiyle sevmelidir. Ayaktayken, yürürken, otururken ya da yatarken sevginin bilincini içinde sağlam tutmalıdır. İnsanların yüce ruh hali dediği şey işte budur. Buda'nın fikir ayrılığına saygısı o kadar büyüktü ki keşişlerden bağlılık yemini etmelerini istemiyordu. Ayrıca her türlü karar için keşişler arasında görüş birliği sağlanması gerekiyordu. Yeryüzüne ve cennete dair bol keseden faraziyeler yürütmek Hindistan'da her zaman yaygın bir tutku olmuştur. 300 milyon tanrı ve sayısız guru sayılamayacak kadar çok davranış ve inanç modeli önermiştir. Milattan önce 6. yüzyıldan beri ayakta kalmayı başarmış ateist bir din olan ve dünyayı kesin olarak anlamanın ya da tanımlamanın imkansızlığını savunan Jainacılık, ola ki doktrini üzerine kuruludur. Var olan her şeye karşı şiddetten sakınmayı emreder. Çünkü taşlar ve böcekler bile saygıya layıktırlar. İnançlara gösterilen bu sınırsız denebilecek hoşgörü, özgür toplumsal temasa karşı tarih boyunca görülmüş en uzun ömürlü tahammülsüzlük olan kast sistemi ile yan yana var olmuştur. Hoşgörü insanları rahat bırakmak demektir. Kast, sizi kirletebilecek insanlardan uzak durmak, onlarla sofraya oturmamak, onlarla evlenmemek demektir. Bu iki kavram birbiriyle bağlantılıdır. Hoşgörü çoğu zaman azınlıkların kapalı toplumlar halinde yaşamaktan, sadece kendi işlerinde evlenmekten ve sadece kendileriyle ilgilenmekten vazgeçecekleri anlamına gelmez. Bu kapanma, azınlıkların neden sık sık yapayalnız kalmış olduklarını ve insanların onlara hoşgörü göstermekten neden vazgeçtiklerini açıklayan temel nedenlerden biridir. Dinsel hoşgörüyü destekleme girişiminde bulunmuş ilk hükümdar, M.Ö. 264-228 tarihleri arasında Hindistan'ın büyük bölümüne hükmeden Ashoka'ydı. Ve başka pek çok hükümdarın tersine görevini yerine getirmeye çalışan bir insani zaaf yumağından ibaret değildi. Ashoka, ağabeyini ve daha bir sürü hasmını ortadan kaldırdıktan sonra 24 yaşında tahta çıkmıştı. Sayısız kadından oluşan haremiyle tipik bir hükümdardı. Her gün sofrasına konmak üzere yüzlerce hayvan gırtlaklanıyor, özel olarak yaptırdığı berbat bir zindanda kullarına işkence ediliyordu. Derken rivayete göre yaptığı işkencelerden etkilenmez görünen genç bir Budist keşişle tanıştı. Ashoka bu adamdan o kadar çok etkilendi ki kendisi de Budist oldu ve devletin varlık nedeni üzerindeki düşüncelerini gözden geçirmeye koyuldu. Savaşmaktan vazgeçerek kendini emniyet, itidal, adalet ve mutluluğu çoğaltmaya adadı. İnsan sevgisini, vejeteryenliği ve bütün canlılara şefkat göstermeyi emreden kanunları, kayalıkların yamaçlarına ve devasa kayalara kazınmış olarak günümüze kadar ulaşmıştır. bir itirafname biçiminde kaleme aldığı bu kanunlarda geçmişteki gaddarlığı ve körlüğü yüzünden duyduğu pişmanlıktan ve kendisini insanlar arasındaki ilişkileri iyileştirmeye adama arzusundan söz ediyordu. Ashoka, halkın birbirine daha insancı davranmasına yardımcı olmak üzere fazilet görevlileri adını verdiği yeni bir görevli sınıfı oluşturdu. Tahta çıktığında amansızlığı ve kindarlığından ötürü zalim Ashoka diye anılan bu hükümdarın adı Nur Yüzlü Ashoka'ya çıktı. Halbuki ayan beyan çirkindi ve sırf bu nedenle babasının nefretini kazanmıştı. Kraliyet sporu avcılıktan vazgeçerek kullarına bunun yerine zamanlarını haç yolculuklarıyla değerlendirmelerini tavsiye etti. Yollara her 800 metrede bir konaklama evleri inşa ettirdi. Hem insanlar hem hayvanlar için hastaneler ve şifalı bitki bahçeleri yaptırdı. Budist olmasına rağmen rakip mezhepleri de teşvik etti. 12 numaralı fermanında her inançtan insana saygı gösterilmesini buyuruyordu. Nihai amacı dünyadaki bütün hükümdarlara örnek olarak onların da değişmesini sağlamaktı ve bilindiği kadarıyla Yunanistan ve Kıbrıs'taki 5 önemsiz kralı ilkelerini benimsemeye ikna etmiştir. Bir rivayete göre annesi bir Helenik Suriyeli prensesti. Bunun doğruluğundan emin olamasak da kanunlarından en az birinin Kandahar'da bulunanı Yunanca ve Aramice olmak üzere iki dilde yazıldığını biliyoruz. Elbette gerçek hayatta Ashoka'nın cömertliği ve pasifizmi belli sınırlar içinde kalmıştır. Ashoka ordusunu dağıtmamış, ölüm cezasını kaldırmamıştır. Fakat önemli olan Hintlilerin onu gelmiş geçmiş en büyük hükümdarları olarak hatırlamaları ve bugünkü Hindistan'ın resmi mührüne onun anıtlarından birinin işlenmiş olmasıdır. İslam Hindistan'a yayılıp da Müslümanlar hakim sınıf haline geldiğinde 1021-1858 arası, ayrıca Hristiyanlar da tacir, misyoner ve neticede yönetici olarak Hindistan'a akın ettiklerinde Hindular onlarla doğrudan yüzleşmemeye dikkat edip daha üstü örtülü bir inanç ve kült alışverişini yeğlediler. Bu üç din birbirlerinden etkilenerek geleneklerini harman etti. Aziz Francisco ve Aziz Tomaso şifacı sıfatıyla Hindu panteonuna kabul edilirken Hindu tanrıları Müslüman veya Hristiyan din şehitlerine dönüştürüldü. Hristiyanlar Hinduların tören alaylarına katıldı, Hindu hükümdarlar Hristiyanlar için mabetler yaptırdı. Müslümanlığa geçen Hintliler, İslam'ı hem ek bir ilahi himaye hem etkileyici bir askeri güç olarak görüyorlardı. Ama eski tanrılarını da kaldırıp atmadılar. Müslümanlar yeni bir kast muamelesi gördü. İnançların böyle tutarsız biçimde birbirlerine karışması, başka bir dine geçişin ya da fethin ilk aşamalarında kesinlikle normaldir. Buna sadece Melanezya ve Afrika'da değil, paganlığa ait şifa yöntemlerinin Hristiyan azizlere devredildiği Avrupa'da da rastlanmıştır. Teolojik inceliklerle ilgilenmeyenlerin resmi doktrinlere karşı göstermelik bir hürmet sergilemesi, öte yandan kendi kafalarında bunları bildikleri gibi yorumlaması kesinlikle normaldir. Çelişkilerin çemberinde yaşamak bir sanattır ve her sanat gibi spontanlığı ve kıvrak düşünmeyi gerektirir.